Eksenden herkese merhabalar. 27 Mayıs 2019 Pazartesi günündeyiz. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Bugün gündeme damgasını vuran mesele Britanya'da başlayan siyasi deprem ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinin sonuçları 23-26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti. Ve Avrupa kuşkucuları ile liberal kanadın yeşillerle birlikte yükselişe geçtiği sonuçlar çıktı ortaya. Geçen cuma Britanya'da Brexit, yani Britanya'nın Avrupa Birliği'nden çıkış çabaları ise hükümetin Muhafazakar Parti lideri Theresa May'in başbakanlığının sona ermesiyle, istifasıyla sonuçlanmış vaziyette yeni liderlik arayışları var. Brexit süreci, Avrupa Birliği'ni nasıl etkilediği gündeme damgasını vuran konular. Bugün bu konulara bakacağız. Oda TV'de yazan Onur Özersin'in bu konuda aslında gelişmeleri haber veren yazısı vardı. Geçtiğimiz günlerde kendisine bağlanacağız ve soracağız hem Brexit ve Brexit'in Britanya siyasetine etkileri, hem Avrupa Parlamentosu'nda çıkan, ortaya çıkan resmin ne olduğunu birlikte anlamaya çalışacağız. Başlamadan önce frekanslarımızı tekrarlamak istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden bizi dinleyebilirsiniz. Cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulaması üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşam 11 ile 12 arasında da yayınımızın tekrarı var. Oradan da dinleyebilirsiniz. Başlayalım eksene. Evet, Avrupa dedik ama önce Orta Doğu'dan başlayacağım. Amerikan Başkanı Donald Trump hafta sonu İran'a karşı Orta Doğu'ya 1500 asker takviyesi gönderilmesine onay verdiğini duyurdu. İran temelli tabii bölgede Amerika ile müttefiklerine saldırı planladığı İran'ın iddiasıyla bu 1500 takviye ve askerden bahsedildi. Trump pazar günü açıklama yaptı. İran savaş isterse İran'ın resmen sonu olur. Hiçbir zaman ABD'yi tehdit etme diye tweet atmıştı. İran'dan yanıtlar geldi. Pentagon'un açıklamaları geldi. Şimdi bu askerler tabii nereye konuşlandırılacak? Irak ya da Suriye'ye konuşlandırılmayacak deniliyor. New York Times gazetesi Mayıs ortasında, 13 Mayıs'ta bir haber yayınlamıştı ve Trump'a aslında 120 bin asker gönderilmesine dair plan sunulduğu haberi gündeme taşınmıştı. Trump yalanlamıştı bunu. Daha sonra 10 bin civarında asker gönderilebileceği haberleri çıkmıştı. Bu da yalanlanmıştı. Sonunda bir 1500'lük bir asker takviyesi Amerika'nın bölgeye olacak, öyle anlaşılıyor. İran devrim muhafızları terör örgütü ilan edildi Trump tarafından. Sonra USS Abrams Lincoln uçak gemisi taarruz grubuyla B-52 bombardıman uçakları bölgeye görev gücü olarak gönderildi Basra Körfezi'ne. Ve yine tabii bir takım Suudi Arabistan'da patlamalar oldu, drone saldırılar oldu. Amerika Birleşik Devletleri de Hürmüz Boğazı'nı kapatma resti çeken İran'ın müttefiklerine saldırabileceği gibi bir takım haberler, istihbaratlar aldığını öne sürerek bu asker takviyesini gerekçelendiriyor. Öyle gözüküyor. Amerikan Genelkurmay Başkanlığı Kurmay Direktörü Koramiral Michael Gilday'in açıklamaları vardı. Aynı zamanda Patriot Bataryası taburu da gönderiliyor. Detaylarını açıkladı bu yeni asker sevkinin, 1500 takviye asker sevkinin. Pentagon'da Müsteşar Vekili Katie Wilbarger'la birlikte yaptı bu açıklamayı hafta sonunda ve CENTCOM'un yeni komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie'nin talep ettiğini, bu takviye 1500 askeri. Bunların daha çok Patriot taburu ve mühendis birliğiyle savaş uçağı filosundan oluşacağını söyledi. İran'a mesaj gönderdik, mesajımızı aldığını umuyoruz diye de bir açıklama yaptı. Wilbarger da biz çatışmayı teşvik etmiyoruz, savunma amaçlı bu takviye askerler diye açıklama yapmış vaziyette. Amerika'nın Orta Doğu'da 70 bin askeri bulunuyor ve işte en son bu Abrams Lincoln uçak gemisi grubu, işte B-52'ler gönderilmişti. İran'ın buna yanıtları var elbette. O yanıtlar da önemli. Bu gerilimin diğer ayağı Zira İran, Körfez'e İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif bu Amerika ile tırmanan kriz karşısında öncelikle Körfez ülkelerine saldırmazlık paktı imzalamayı önerdi. Çeşitli temasları vardı. Iraklı mevkidaşı Muhammed el-Hekim ile buluştu. Sadece o da değil, Irak üst düzey yönetimiyle görüştü. Körfez'e gönderdiği bu mesaj dikkat çekiciydi. İranlıların Amerika ile aslında temasta olduğu iddiaları da var biliyorsunuz. Bu İran Dışişleri Sözcüsü tarafından yalanlandı. Herhangi bir görüşme yok denildi. İran Ulusal Meclisi Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahet Pişe'nin açıklamaları savaş olursa kazananı olmaz şeklinde idi. Yine aynı şekilde İran ordusu danışmanlarından General Murteza Kurbani'nin de Amerikalıların aptallık yapmaması, savaş gemilerini eğer yaparlarsa denizin dibine yollayacakları resti vardı. Amerikan askerlerinin Körfez'e girmesinden korktuğunu söyleyen bir devrim muhafızları ordusu başkomutan yardımcısı Ali Fadavi de vardı elbette. İran tarafından başka tepkiler de var. Zarif'in temasları da var ama Amerika'da da emekli üst düzey asker ve büyükelçilerden oluşan 76 kişilik bir grup Donald Trump'a hitaben açık mektup yazdılar. Orada kasıtlı ya da yanlış hesap yoluyla İran'la girişecek bir savaşın zaten istikrarsız olan Orta Doğu'da çarpıcı sonuçlar doğuracağı ve Amerika'yı muazzam bir finansal, insani, jeopolitik maliyetle başka bir silahla çalışmaya sürükleyeceği ikazlarının yer aldığını da eklemek lazım. İsviçre devreye girmiş bu arada. İran'la ilgili Amerika ile İran arasında sorunun çözümü için ülkenin görüşmelere daha önce olduğu gibi ev sahipliği yapmaya devam edebileceğini söylemiş. Aradaki diplomatik ilişkiler İsviçre aracılığıyla zaten yıllardır sürülüyor, onu biliyoruz. Ama ciddi bir tabii ki savaş retoriği var ortada. Irak'ı en çok etkileyecek olası bir çatışma. Cevat Zarif'in Irak temasları bu anlamda önemliydi. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile de görüştü. Sadece Dışişleri Bakanı ile değil. Abdülmehdi dengeli mesajlar vermeye çalıştı. İki ülke ilişkileri, Tahran'a yaptırımı uygulanmasının Amerika tarafından bunun zararları ve savaş tehdidi meselesi ve savaşın engellenip tansiyonun düşürülmesini ele aldıkları belirtildi Salih'in Zarif'le görüşmelerinden. Ama tabii Irak siyaseti de karışmış durumda burada. Özellikle Sadr hareketi daha dengeli Irak'ın durması gerektiğini savunuyor epeydir. Muktedai Sadr'ın taraftarları başkent Bağdat'ta hafta sonu Irak'ın Amerika ile İran arasındaki çekişmeden uzak tutulması talebiyle gösteri düzenlediler. Amerikan yetkilileri de sürpriz ziyarette bulunmuşlardı. Mike Pompeo Dışişleri Bakanı Irak'ı ziyaret etmişti. Trump geçen yılbaşı gecesinde gitmişti. Bir şekilde tabii Irak denklemde önem taşıdığı için Pompeo'nun bu ziyareti sürpriz ziyaretti. Abdülmehdi ile görüşmüştü. Hem ekonomik ilişkiler hem İran'a karşı tutumları bağlamında görüşmüştü. O tabii dikkat çekici bir gelişmeydi. İran'da bu arada meclis başkanlığı seçimleri sonuçlandı. Kum milletvekili Ali Larijani yeniden seçildi meclis başkanlığına. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin hafta sonunda gazetecilerle buluşması vardı. Orada İran'ın işte 40 yıldır böyle bir Amerika tarafından bu kadar sıkıştırılmadığını ve ekonomik savaşta ülkenin büyük bedel ödediğini tekrarladı Ruhani. Bir başka şey daha yaptı. Hükümetin sahip olduğu yetkiler meselesini gündeme getirdi. Şimdi tabii Cumhurbaşkanlığı var İran'da, seçimler var ama aynı zamanda ruhani liderlik var, anayasa var. Anayasada da 59. madde hükümetin yetkilerini de düzenleyen bir madde. Yine 134. madde aynı şekilde var. Bazı meselelerde referanduma gidilmesi tartışmaları var ki muhafazakar kanat Ruhani'nin bu referandum meselesini bir takım dış politikada vesaire tıkanıklıkları açmak için kullanmasından kaygılanıyor gibi gözüküyor. Çok eleştiriyorlar bu konuda. Ruhani bunu tekrarladı. Aslında Amerika ile krizden faydalanarak belki İran iç politikasında bir takım değişikliklerin önünü mü açmaya çalışıyor sorusu Ruhani'nin bu çıkışlarıyla gündeme taşınıyor. Hakikaten ekonomik problemler İran'da bir sıkışmışlık yaratıyor. Bunu teslim etmek lazım ama siyasi sıkışmışlık da var. Yoga yapan 30 kişiyi gözaltına aldılar İran'da. Sosyal medyadan tepkiler yükseldi. Yani Amerika'nın savaş gemisine gerek yok. Yogayı bile zararlı bulan bir toplum yapısı, yönetim yapısı içerisinde yaşıyoruz diye. Uyum içinde vücut sallamak İslam'la bağdaşmıyormuş. İşte kadın erkekler birlikte spor yapamazlar. Böyle yasaklar var şeklinde eleştirileri tabii gündeme bu şekliyle taşıyorlar. yaşıyorlar. İran'ın bu tarz sorunları da bu vesileyle gündeme gelmiş oluyor. Evet, Suriye sahasına bakmak gerekiyor. Kimyasal saldırı iddiaları, Amerikan yönetiminin yeniden Suriye'de bir kimyasal mizansen hazırlığında olan cihatçılara yardım ettiği yolunda bir takım haberler eksik değil. Özellikle İdlib'de tam operasyon başlatamadı Rusya ve Suriye ama oradaki cihatçı hedefleri, Soçi mutabakatı da bunu öngörüyor, içeriyor zaten. El-Kaide hedefleri vurulmaya devam ediliyor. Yavaş ve ağır, safa safa öyle diyelim. Diğer yandan da bir kimyasal mizansenle yeniden Rusya ve Suriye hükümetlerinin suçlanması gündemde. Bu da dikkati çekiyor. Suriye Dışişleri bir açıklama yapmış. Bu bizim terörle mücadele çabalarımızı engellemeyi amaçlıyor. Bu kimyasal saldırı fabrikasyon iddiaları diye. Amerikan yönetimi de elinde somut haberler vesaire bilgiler olduğundan değil, böyle bir şey olabilir diye bir açıklama yapmıştı. Nasıl olabilir? Somut bir şey vardır ya da yoktur. Suriye ile ilgili tabii bu tarz haberler daha önce Suriye'nin vurulmasıyla sonuçlanmıştı. İdlib'de ise sürekli olarak cihatçı militanların Suriye ordusunun savunma hattını delmek için hareket halinde oldukları, ateşkes ihlallerinin giderek arttığını söylemek mümkün. Suriye ordusu mevzilerine bir saldırı olduğu hafta sonunda 50 militanın, Suriye ordusunun yanıt verdiği ve 50 militanın öldürüldüğü yolunda açıklamalar olduğunu belirtmek gerekiyor. Ateşkesi azaltma bölgesi, oradaki statükonun bu şekliyle devam edemeyeceğini Rusya sürekli olarak söylüyor. Haman'ın kuzeyindeki askerlere, militanların ateş açtıkları roket atar sistemleriyle birlikte onların bir şekilde imha edildiği yolunda açıklamalar. Kefr Nabule'de devam eden, bu yerleşimde devam eden çatışmaların önce cihatçılar ele geçirdi haberleri gelmişti. Sonra geri çekildikleri haberleri gelmişti. Oradaki ordu birlikleri mevzilerinin güçlendirildiği haberleri olduğunu belirtmek gerekiyor burada. Suriye'de ile ilgili, Türkiye ile ilgili bir de cilve gözünden Suriye'ye bir haftada 16 bin kişi bayramlaşmak üzere, bayram için gitmiş durumda. Bu yönde de haberler var. Türkiye'deki tartışmalar düşünüldüğünde mültecilik tartışmaları yeniden bu bayram vesilesiyle gündeme taşınıyor. Suriye ile ilgili bu başlıkları da size aktarabilirim. Yemen'le ilgili haberler var. Hudeyde limanından çekilecekti Husi güçleri ama Suudi koalisyonun saldırıları da devam ediyor. 13 sivilin hayatını yitirdiği yolunda haberler var. Bu arada Trump yönetiminden de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah satışında Kongre'yi bypass ettiği haberleri geldi yine. Aslında Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda kesilerek öldürülmesi ve vücudunun parçalara ayrılması sonrası Amerika'da büyük infial doğmuştu Washington Post yazarının ve Kongre'den de bir şekilde bu silah satışları dondurulmuştu ama artık Kongre onay beklemeyecek. Trump Kongre'yi bypass edecek, acil durum yetkisini kullanarak 8 milyar dolarlık 22 anlaşma söz konusu. Yani Suudi Arabistan'ın Yemen savaşına katkılarını Kongre'yi bypass ederek Trump yönetimi sürdürecek. Bu gelişmeler buna işaret ediyor. Lübnan'daki Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah da bu konuda konuşmuş. Özellikle Körfez'de yaşananlar, Yemen dahil olmak üzere İran'ın Amerika tarafına hedef alması, bütün bunların 100 yılın anlaşmasıyla bağlantısı olduğunu söylemiş. İsrail-Filistin meselesinde damat Kushner, Trump'ın damadının gündeme taşıdığı 100 yılın anlaşmasının Ramazan sonrası açıklanacağı yolunda duyumların yoğunlaştığını, biz de bu konuyu işlemiştik, söylemiş. İsrail işgalinin, Güney Lübnan işgalinin sona erişinin 19. yıl dönümü vesilesiyle yapmış bu açıklamaları ve işte Golan Tepelerini Trump İsrail'e hibe etti. Kudüs'ü de bu anlaşmayla hibe edecek demiş. Bahreyn'de bir konferans düzenleniyordu. Geçen hafta aktarmıştım size. Aslında bu işin tabii mali yükümlülüklerini dağıtmak, Körfez ülkelerini meseleye katmak hedefli. Amerikalı yetkililerin bu Bahreyn'de konferanslar düzenleyerek Filistin davasını tasfiye komplosu kurduklarını, bu komplonun bir ayağı da Filistinlilere vatandaşlık verilmesi. Filistinli mültecilerin bulunduğu ülkelerde vatandaşlık hakları yok çünkü geri dönebilirler diye düşünülüyor. Oysa bu anlaşma bütün bunlara son verecek ve vatandaşlık elde edecekler. Bu durumda geri dönmeleri gerekmeyecek şeklinde. Filistin Başbakanı Muhammed İştiye de açıklama yapmış. İsrail'i tanıma meselesini gündeme taşımış. Biz tanımazken biz onu tanımaya devam edemeyiz diye açıklama yapmış. 1967 sınırları üzerinde başkent Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'ni tanıncaya kadar İsrail'i tanımamaları gerektiğini, bağlı kalma yükümlülüğü olmadığını açıklamıştı. Ekim 2018'de Filistin Merkez Konseyi'nde da anımsatalım. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'un da Amerika'ya Filistin meselesinde adil çözüm çağrısı vardı. Amerikan Temsilciler Meclisi Dışişler Komitesi Başkanı Elliot Engel'ı kabulü sırasında hafta sonunda onu da belirtelim. Cezayir'de 4 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılması gerekiyor. Büyük bir krizin ardından Bouteflika istifa etmek durumunda kalmıştı. Abdülkadir Bin Salih Cumhurbaşkanlığı geçici olarak üstlenmişti ama adaylar ortaya çıkamıyor. Adaylık krizi baş gösterdi şimdi de. Anayasa Konseyi'ne hiç kimse adaylık dosyasını teslim etmemiş vaziyette. Bu durumda Cezayir seçimleri ertelenecek mi diye bir başlık ortaya çıkmış oldu. Sudan'da da askeri darbe yapan Nisan'da Ömer el-Beşir'i deviren askeri konsey protestocularla ve özgürlük ve değişim güçleriyle müzakereleri devam ettiriyor. Fakat uzlaşma sağlanamadı. Özgürlük ve değişim güçleri genel grev çağrısı yaptı. Başka alternatif kalmadı diyerek. Evet, Avrupa'ya geçelim. Britanya'da Brexit çıkmazı 3 kere parlamentoda AB'den ayrılık anlaşması reddedildi. 4. bir girişime hazırlanıyordu. Theresa May başbakan cuma günü kararı geldi. İstifa etti kendisi. Aslında işte Demir Lady diye anılıyordu 21. yüzyıldaki kadın lideri Margaret Thatcher'dan sonra. Ama Brexit'in kurbanı oldu. O da 2016 Haziran'ında yapılan referandumla halk AB'den çıkış kararı almıştı. Bu yönde 2 seneye yakın müzakerede anlaşma ortaya koydu Theresa May ama anlaşmayı parlamentoya kabul ettiremedi. Sonunda da anlaşma sonunu getirdi. Şimdi tabii liderlik yarışı Muhafazakar Parti'de başladı. Boris Johnson geçen Temmuz'da istifa eden Dışişleri Bakanı ki kendisi Brexit yanlısıydı. Onun liderlik şansının fazla olduğu söyleniyor. Bütün tartışmalar Brexit'e bağlanmış durumda. Hal böyleyken 29 Mart'ta çıkması lazımdı normalde Britanya'nın Avrupa Birliği'nden, çıkamadı. 31 Ekim'e ertelendi ve Avrupa Parlamentosu seçimlerine de katıldı Britanya ve Brexit Partisi Ocak ayında kurulmuş yeni parti aşırı sağcı Nigel Farage tarafından işte o büyük bir zafer elde etti Avrupa Parlamentosu seçimlerinde. Boris Johnson başbakan adayı olduğunu açıklamış durumda ve Brexit'in tamamlanması için çalışacağını da ilan etmiş durumda. Bu arada Avrupa Parlamentosu'na geçmeden önce Donald Trump çok üzülmüş Theresa May'in istifa kararını, kendi ülkesinin iyiliği için yaptı diye değerlendirmiş. Rusya fazla üzülmemiş durumda tabii ki, çünkü Britanya ile ilişkiler, Rusya Federasyonu ilişkileri Theresa May'in başbakanlığı döneminde işte Skripal vakası dahil olmak üzere pek çok başlıkta çok sıkıntılı zamanlardan geçmişti. Rusya gözyaşları içinde kalmayacak bir katkıda sağlamadı bizim ilişkilere diye açıklama yaptı Rusya. Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova da May'in istifa konuşması ağlamıştı. İstifa konuşmasında Oscar'lık diye nitelendirmiş. May'in soyadı Mayıs anlamına geliyor. Mantıklı. June ends May diye, yani Haziran Mayıs'la Mayıs'ı bitiren Haziran'dır diye bir ifadeyle yorumlamış bu gelişmeleri. Evet, Avrupa Parlamentosu'na bakalım. Hindistan'dan sonra dünyanın en fazla seçmenin katıldığı seçimler. Avrupa Birliği'nde 400 milyondan fazla insan Avrupa Parlamentosu, yani birliğin yasama organını seçmek için sandık başına gitti. 23 Mayıs'ta 26 Mayıs tarihleri arasında bu sefer katılımda bir yükseliş var. %8'lik bir yükseliş. 2014'te en son yapılmıştı. %42,5 çıkmıştı katılım. Şimdi %50,5'a ulaşmış durumda. Tabii sonuçları biraz düşündürücü. Almanya'da Sosyal Demokratlar, CDU, CSU gibi merkez partiler, geleneksel partilerde erime ve kayıplar var. Yeşiller büyük çıkış yapmış durumda. Yine AfD %7,5'tan 10,5 civarında, kesin sonuçlar henüz yok, yükseltmiş durumda. Yunanistan'da Syriza çuvallamış gözüküyor ve Tsipras hemen çıktı. Bu sonuçları görmezden gelemem dedi. Erken seçime gidilmesine karar verildi. Fransa'da Le Pen'in partisi %24'lük oy oranıyla birinci parti çıktı. Oy oranı aslında 2014'te aynıydı. Bunu korumuş oldu. İtalya'da yine aşırı sağcı Matteo Salvini'nin La Liga Partisi birinci çıktı. Britanya'da da girişte de söylediğim gibi Brexit Partisi birinci parti çıktı. %31 civarında gözüküyor oy oranı. Şimdi tabii kıtada Avrupa Parlamentosu'nda kıtadaki geleneksel merkez sağ partileri temsil eden Halk Partisi var, EPP. 1999'dan beri de birinci parti bu. SPD, Sosyal Demokratlar var. ALDE diye kısaltması liberaller var. Yeşiller var. Şimdi burada liberaller ve yeşillerin kazanımları gözüküyor ama 79'dan bu yana Avrupa Parlamentosu'nda ilk kez Hristiyan Demokratlar merkez sağ yani ve Sosyal Demokratlar merkez sol birlikte çoğunluğu oluşturamıyorlar. Liberallere ya da yeşillere ihtiyaç duyacaklar bu seçimlerin sonucunda. Yeşillerin büyük kazanım sağladığını anlamak lazım. Anlaşılıyor. Koltuk sayısı 52'den 71'e çıkmış. Yine iklim değişikliği. Avrupa solu bir şekilde kan kaybetmiş vaziyette. Yeşiller kazanırken liberaller de işte Brükselciler de aslında AB'yi savunanlar da geleneksel partilerin düşüşü karşısında liberal partilerde toplanmışlar gibi bir manzara var. Aşırı sağcılar da tabii bu yelpazede Avrupa kuşkucularıyla birlikte yeşillerle birlikte Avrupa kuşkucuları da güç kazanmış gözüküyor. 751 milletvekili toplam belirleniyor. 216 sandalyesi EP'nin vardı daha önce 173'e düştü oradan anlayalım. Sosyal Demokratlar da 147 çıkıyor. Böyle bir Avrupa Parlamentosu tablosu var. Tabii herkes Britanya'yı tartışıyor, biz de konuşacağız. Brexit Partisi Nigel Farage'ın çok yeni ama onun liderliğinde 31.6 oy oranı ile öne çıktı. Liberaller, Liberal Demokratlar yine aynı şekilde büyük bir çıkış yakalamışlar %20.3. İşçi Partisi'nde erime var %14.1 ile 3. Muhafazakar Parti %9. Yani bir erken seçim düzenlense hakikaten Theresa May'in partisi çuvallayacak dersek çok yanlış olmaz. Aslında mesaj böyle. Almanya'da dediğim gibi yeşiller rüzgarı var. CDU, SPD'de, Sosyal Demokratlar ve Hristiyan Demokratlar'da bir düşüş olduğunu görüyoruz. Onlar da 2014'ten sonra bir darbe almış oldular. Avrupa çapında İtalya'da, Fransa'da, Britanya'da aşırı sağ ve Avrupa kuşkucularının güç kazandığı, güç konsolide ettiğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Öncesinde Fransa'da burada sarı yelekler tabii önemli. 28. haftada yine sokaktaydılar sarı yelekler. Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde ve Macron tabii ikinci parti çıktı. Bütün güçleri kendince birleştirmesine rağmen sarı yeleklerin protestoları altında Fransa'daki durum bu şekilde oldu. İspanya'da burada Katalonya Özerk Yönetimi'nin 2017'deki bağımsızlık referandumunda katıldıkları için isyan suçlamasıyla tutuklu yargılanan 4 Katalan siyasetçinin genel seçimlerde elde ettikleri milletvekilliklerinin askıya alındığı haberi var. Öyle ayrılık kolay olmuyor. Avrupa'da da böyle bedeller ödeniyor. Ekim 2017'de düzenlenmişti. Tanımadı tabii Madrid bu seçimlerin sandık sonuçlarını, bağımsızlık referandumunu. Evet, Türkiye-AB ilişkileriyle ilgili birkaç başlık daha aktaracağım. Bulgaristan'da Milliyetçi Hareket Partili Avrupa Parlamentosu Milletvekili Angel Jambaski bir küçük bir diplomatik kriz yaratabilir. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı mücadele çağrısı yapmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa ile ilgili açıklamalarını eleştirmiş. Bulgaristan siyasetine karışmaya çalıştığını Türkiye'nin eleştirisi getirmiş. Türk-Yunan ilişkilerinde tabii ki Ege gerilimi ve Doğu Akdeniz'de enerji gerilimi ardından bir görüşmeler başlamıştı savunma bakanlıkları arasında. Başbakan Alexis Tsipras görüşmelerin iyi olduğunu, hayırlı olduğunu söylemiş. Yunanistan'da da eleştiriliyor. Amerika'dan bu arada Yunanistan'ın Dede Ağaç kentine donanmaya ait bir gemiyle yaklaşık 700 araç ve 2000 askerden oluşan bir sevkiyat yapılmış bir tatbikat. Saber Guarding tatbikatında kullanılacakmış bunlar. Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın Sputnik'e demeci var. Doğu Akdeniz'deki enerji krizi, Kıbrıs meselesi, Türkiye'nin sondajlarıyla ilgili olarak ve Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak mesajları dikkat çekici. Kıbrıs'ta federal çözümün artık gerçekçi bir zemini olmadığını, iki devletin illa birbirini tanıması da gerek olmadan işbirliğine gideceği, yeni modeller arayışında olacaklarını, Türkiye ile politikalarının zaten uyumlu olmasını kayda da geçirmişlerdi. Söylemiş kendisi. Federal görüşmeler artık bunlar çözüm gerçekleştirilebilir bir şey değil. demiş vaziyette yeni parametreler mi kurulacak diye soruluyor. Bir de tabii Doğu Akdeniz'de oldu bittilere izin vermeyecekleri, kendi haklarını arayacaklarının da altını çizmiş söyleşi sırasında. Hulusi Akar'ın Doğu Akdeniz açıklaması da aynı şekilde. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin en uzun sahil şeridine sahip olduğu, hem Türkiye'nin hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini belirtmiş vaziyette kendisi. Biraz uzattım. Aslında Rusya ile ilgili başlıklar da vardı ama çok da önümüzdeki günlerde toparlayabileceğim gelişmeler. Bir de Trump'ı aktarmak istiyorum size. Trump Japonya'yı ziyaret ediyor. Yeni imparator Naruhito başa geçti Japonya'da. O vesileyle Tokyo'ya gitti. İkili ticaret güvenlik ilişkilerini ele aldı. Kuzey Kore ile ilgili mesajlar verdi. Kendisi Kuzey Kore ile anlaşmanın hala olabileceğini söyledi. İran'da rejim değişikliği arayışında değiliz diye de mesajları vardı. İşte Kuzey Kore liderini zeki bir adam diye nitelendirdi. Bayağı böyle bir de golf selfileri, sumo ringine çıktı Trump. Böyle açıklamaları da şeyleri de eksik değil. Mesajları da eksik değil. Asya'dan da bu haberi verebilirim. Bir ara verelim. Club Belugues'ten Tarango'yu dinleyelim. Az sonra Onur Özersin'le birlikte burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki...
Biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Şimdi de telefon hattımızda Oda TV yazarı Onur Özersin var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Teşekkür ederim Ceyda Hanım. Merhaba. İyi günler.
İyi günler. Onur, şimdi Avrupa Parlamentosu seçimleri yapıldı Avrupa'da ama öncesinde geçen haftadan kalma bir Britanya krizi var yaşlı kıtanın gündeminde. Theresa May, Britanya Başbakanı sonunda artık 3 denemede Avrupalılarla yaptığı Brexit anlaşması, yani Avrupa Birliği'nden çıkış anlaşmasını parlamentoya onaylatamadı. Bir 4. denemeye girişti fakat kendi partisi Muhafazakar Parti içerisinden bir direnişle karşılaştı. Zaten istifalar ard arda gelmişti ve 21. yüzyıldaki kadın başbakanı Demir Lady diye de anılıyordu kendisi, Margaret Thatcher'a atfen. Fakat pek de Demir Lady gibi olmadı. Gözyaşlarıyla ayrıldı ve hemen arkasından da tabii bu arada Avrupa Parlamentosu seçimleri hem Britanya'da hem Avrupa çapında bitti, tamamlandı. Britanya'da da hakikaten çarpıcı bir sonuç çıktı. Brexit Partisi bir çıkışı yapamadılar. 31 Ekim'e ertelediler ama Brexit Partisi hakikaten büyük bir zafer kazanmış gibi gözüküyor. Şimdi Britanya'da Avrupa Birliği'nden çıkış çıkmayış tartışmaları devam edecek bu yaz. 31 Ekim'e kadar vakit var ama resim çok fazla karıştı galiba. Önce Britanya'dan başlayarak sormak istiyorum. Neden böyle oldu Britanya'da? Böyle bir siyasi sonuç neden çıktı ortaya?
Şimdi şöyle söyleyebilirim. Theresa May Brexit görüşmelerine başladığında bu görüşmelerin detayları tabii ki biz Ekim ayının sonunda geçen sene Kasım ayının başı gibi öğrendik. Hı hı. Brexit yaptıkları, kendi aralarında yaptıkları Brexit anlaşmasının detaylarını. Esasında bu en başta Avrupa Komisyonu Brexit görüşmelerinin temsilcisi olarak liberal grubun başkanı Guy Verhofstadt'ı seçtiler Avrupa Komisyonu olarak. Bu esasında dün biten seçimlerden sonra birinci çıktığı gözüken Brexit Parti'nin lideri Nigel Farage daha ilk o seçildiği zamanda Guy Verhofstadt'ın şu an yani Avrupa Birliği'nde, hatta şöyle bir konuşma yapmıştı mecliste, Avrupa Birliği'nde en İngiltere karşıtı kim var deseniz Guy Verhofstadt'ın ismini söylerdim ve siz onu Brexit temsilcisi olarak seçtiniz. Ve yani Avrupa Birliği'nin esas amacının İngiltere'ye ikinci referandumu yaptırmak ve mümkün olduğu kadar geciktirmek, yani İngiliz halkını bunaltmak, o şekilde bir açıklama getirmişti. Yani bu temsilcinin daha ilk seçildiği günden beri. Ondan sonra Kasım ayının başında bu anlaşmanın, Theresa May'in kabul ettiği, Brüksel'de görüşüp kabul ettiği anlaşmanın detayları ortaya çıktığında zaten o ilk günlerde bu anlaşmayı onaylatmasının parlamentoya çok zor olduğu ortaya çıkmıştı. Çünkü Theresa May'in Brexit görüşmelerinde için atadığı temsilci bakan Dominic Raab daha anlaşmanın detayları ilk çıktığında istifasını sundu.
Evet.
Ve sosyal medyadan Theresa May'e gönderdiği mektubu ve gerekçelerini açıkladı. Orada şöyle demişti Dominic Raab. Yani İngiltere çıkarken İngiltere'de Gümrük Birliği Anlaşması'nda karar yetkisi olmamasına rağmen Gümrük Birliği'ne dahil edildiğini ve ayrıca Avrupa Birliği'nin tek taraflı olarak İngiltere'nin Avrupa Birliği'nin çıkışını erteleyebilme, durdurabilme yetkisi olduğunu, bu sebepten dolayı yani dünyada hiçbir demokratik ülke böyle bir anlaşmayı kabul edemez diye bir açıklama yaptı. O sebeple yani ben dedi bu görevimden istifa ediyorum diye istifa etmişti. Zaten ondan sonra diğer bakanlar da sırasıyla birkaç bakan daha istifasını verdi aynı şekilde. Yani İngiltere'deki oylamaya bu şekilde gitti.
Evet, Brexit anlaşması. Fiziki sınır meselesi Gümrük Birliği içinde ülkenin bütününün kalması ama işte Kuzey İrlanda'ya AB kurallarının tabi olması gibi biraz herhalde egemenlik. Britanya'nın egemenliği, Avrupa Birliği'nden çıkmaya çalışıyor ama egemenliğini tesis edemiyor. Mali portreye baktığımız zaman bir Avrupa Birliği'nin cezalandırması, bir nevi çıkış için cezalandırması vardı galiba herhalde bu sonuçta.
Tabii ki, evet. Esasında şöyle söyleyebilirim ben, yani bu kadar daha iyi Kasım ayında detayları belli olduğunda Alman gazetelerinde bile bu anlaşmanın Theresa May'in yani kabul ettirmesinin meclise çok zor olduğu, bunu bir eğer kabul ederse bir mucize gerçekleşir diye yorumlar yapılmıştı esasında daha en baştan. Hı-hı. Ve aynen beklendiği gibi oldu ve 3 defa Theresa May denemesine rağmen ilk başta anlaşmayı bütün olarak onaylatmaya çalıştı ve çok büyük farkla reddedildi. Kendi milletvekilleri bir reddoyu verdi. Daha sonra bir defa daha ve üçüncü defa daha denemesine rağmen parça parça bu sefer anlaşmaları kısımlara bölerek onaylatmaya çalıştı. Onların da tamamı reddedildi. Ve Theresa May böylece hem başbakanlık koltuğundan oldu hem de yani bir nevi siyasi kariyerini bitirmiş oldu bu anlaşmayı kabul etmekte. Esasında evet. Şöyle ilginç bir durum var. Geçen sene başında Şubat Mart ayı gibi Theresa May İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktıktan sonra gümrük birliği anlaşmasında kalması mümkün değil diyordu. Bu şekilde basın açıklamaları vardı. Yani evet. Biz tabii kapalı kapılar aldığında Brüksel'de ne konuşuldu ve yani Theresa May nasıl ikna edildi bilemiyoruz. Yani belki artık Theresa May anılarını yazarsa anca o zaman öğrenebileceğiz. Aralarında nasıl bir görüşme geçti ve nasıl Theresa May bunu kabul etti, böyle bir anlaşmayı parlamentoya sunmayı. Böyle bir durum gerçekleşti. Yani esasında Avrupa Birliği şu sebebini sorarsanız niye böyle bir anlaşma yaptı? Evet. Şimdiki şunun şöyle bir sebebi var. Şimdi İşçi Partisi'nden olsun, Muhafazakar Parti'den olsun, gümrük birliğinde kalacaksak mutlaka karar mekanizmasına dahil olmalıyız. Aynı Avrupa Birliği üyeleri gibi. Yani bu anlaşmayla esasında şöyle söyleyeyim. Avrupa Birliği İngiltere'ye Türkiye'nin pozisyonunu teklif etmiş oldu bir nevi. Hmm. Yani Avrupa Birliği üyesi değil, gümrük birliğine üye ama karar mekanizmasında yok. Yani aynı bugün Türkiye'nin olduğu gibi gümrük birliği anlaşmasında. Evet. Bunu tabii ki bunu reddettiler vekiller. Şimdi İşçi Partisi olsun, Muhafazakar Parti'nin olsun, gümrük birliği anlaşmasında kalacaksak karar mekanizmasında olmalıyız. Bu şekilde bir anlaşma olmalı.
Bu sebeple ama o zaman da Brexit'e gerek, Brexit'e ne gerek var? Burada Avrupa Birliği projesinin çökertilmesi herhalde Avrupalılar açısından bir sıkıntı yarattı, değil mi?
Tabii, yani şahsi fikrimi sorarsanız bence Avrupa İngiltere şöyle bir mesaj verdi. Yani esasında biz sizin Avrupa Birliği'nden ayrılmanızı istemiyoruz. Mümkünse ikinci bir referandum yapın. Aynı o geçmişte Avrupa Birliği Anayasası'nın reddedilip tekrar sunulması gibi. Eğer Avrupa Birliği'nden çıkacaksanız da bu anlaşmadan çıkabilirsiniz. Yani siz Türkiye'nin pozisyonunu kabul etmiş olursunuz, çıkarsınız. Bunun arkasındaki sebebi sorarsanız benim şahsi fikrim şöyle. Şimdi birincisi şu var. Eğer Avrupa Birliği İngiltere'ye gümrük birliğinde karar mekanizmasına sokarsa bu Türkiye'ye esasında bir örnek teşkil etmiş olacak. Yani hatırlarsanız geçtiğimiz senenin sonunda Türkiye'den yetkililer de demişlerdi. Eğer Brexit olursa gerçekleştikten sonra İngiltere karar mekanizmasını alırsa Türkiye'nin de alınması gerekir diye bir hakta bir talep oluşuyor tabii ki bu durumda. Eğer bu olmazsa şöyle bir şey var. Eğer bu anlaşmayı kabul etmezseniz dedi Avrupa Birliği o zaman anca bu şekilde çıkabilirsiniz. Zaten geçen sene sonunda Komisyon Başkanı Juncker birkaç defa söylemişti. Bu ilk ve son anlaşmadır. Bunun üzerine artık bir daha tartışmayız diye söylemişti İngilizler. Evet.
Peki şimdi bunun Britanya siyasetinde, Avrupa siyasetinde de bu gelişmelerin etkilerini görüyoruz. Şimdi Nigel Farage'ın kurduğu Brexit Partisi anketlerde zaten önde gözüküyordu. Avrupa Parlamentosu için sandık kuruldu. 31 Ekim'e kadar hala geçerli. Britanya henüz çıkabilmiş değil. Ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ipi göğüsledi. Muhafazakarların başına da Boris Johnson geçen sene istifa eden, aslında Brexit'in başını çekmişti kendisi ve Theresa May de onu Dışişleri Bakanlığı'yla ödüllendirmişti. Biraz da bir gafları vardı, yalan söyledi diye çok liberal medya Brexit meselesinde 2016 referandum sırasında eleştirilerde bulunmuştu. Şimdi Muhafazakar Parti liderliği için yarış başlıyor ve Boris Johnson'ın Osmanlı torunu, Ali Kemal'in torunu, onu Ali Kemal'in soyundan onu anımsatmak lazım herhalde. İpi göğüsleyebilir, en azından öyle bir ihtimal var. Nasıl siyaset şekillenir bu durumda, Britanya siyaseti? Birazdan Avrupa Parlamentosu'nu da soracağım diğer ülkeleri ama Britanya'da Brexit anlaşmazlığının ilk sonucu geleneksel partilerin çöpe gitmesi ve çıkış partisinin güçlenmesi oldu.
Şimdi İngiltere'de Muhafazakar Parti açısından şöyle bir durum var. Şu anda söylediğiniz gibi bir Boris Johnson en şu anda görünür aday olarak görünüyor. Esasında 8 aday var toplam Yani bunlar resmi olarak aday değil de aday olmayı düşünüyorum diye açıklama yapan 8 kişi var partide. Yani en şu anda bilineni Boris Johnson, bir de Michael Gove var. Ve söylediğiniz gibi Muhafazakar Parti'de bu Theresa May başkan o seçildiğinde de esasında Boris Johnson düşünülüyordu yani tekrardan. Ama Muhafazakar Parti'de Boris Johnson'ın işte yani başkan seçilmeye layık olmadığı, yani boş konuşmalar yapabildiği, yani uygun bir karakter olmadığını söyleyenler var. O yüzden Michael Gove'un da olma ihtimali var. Öyle söyleyeyim. Bunların yalnız bir ortak noktası var bu 8 kişinin. 8'i de Brexit'in mutlaka gerçekleştirilmesi gerektiğini söylüyorlar. Mesela aralarından 1-2 kişi şey diyor, yani anlaşmasız bile çıkılmalı kesinlikle diyorlar bu Ekim ayına kadar bu sene. Yani tamamı Brexit, kimse yani şey demiyor adaylardan. İkinci bir referandum yapılsın, Brexit iptal olsun diyen yok Muhafazakar Parti'de. Özellikle söylediğiniz gibi bu Nigel Farage'ın Ocak ayında kurduğu daha çok yeni Brexit Parti'nin birinci çıkması, hem de çok yüksek bir oy oranıyla, %32 kadar şu anda oy almış görünüyor. Kesin sonuçlar açıklanmadı henüz ama bu sebeple sabah Muhafazakar Parti'den önemli kişinin siyasetçinin açıklamalarına baktım. Yani genel kanı şu şekilde söyledikleri. Bu yapılan bu seçimde insanların Brexit'e ikinci bir onay verdiğini, artık Muhafazakar Parti eğer Brexit'i gerçekleştiremezse siyaset sahnesinden silineceği, mutlaka Ekim ayına kadar Brexit'in anlaşmalı veya anlaşmasız Muhafazakar Parti tarafından gerçekleştirilmesi gerektiği söyleniyor. Boris Johnson mesela bu sabah o şekilde bir açıklama yapmış. Yani seçmenlerimiz bize bir uyarı verdi. Eğer Brexit'i gerçekleştiremezsek biz kesinlikle iktidardan düşeceğiz. Yani Muhafazakar Parti çok büyük bir düşüş oranı yaşayacak ve erken seçim yapmak zorunda kalacağız diye bir açıklama yapmış.
Evet, şimdi onu soracağım. Kimileri şöyle diyor, aşırı sağcılar yeterince yükselmedi zaten, popülist partiler çok büyük kazanımlar elde etmedi diyor. Ama çok kilit ülkelere bakıyoruz, işte gerçekten bir deprem var ortada. Birincisi katılım da artmış, katılımın artmasına rağmen %42'den 50'lere 8 puanlık bir artış var. Almanya'da geleneksel partiler erimiş, yeşiller çıkış yapmış, AfD'nin çıkışı var. Yunanistan'da Syriza çuvallıyor, Fransa'da çok değişiklik yok ama aşırı sağ Le Pen koruyor mevkiini. İtalya'da La Liga birinci sırada çıkıyor. Ne oldu bu sonuçlarda? Nasıl değerlendirmek lazım Avrupa Parlamentosu seçimlerini, özellikle de kilit ülkelere bakarak?
Şimdi en son esasında söyleyebileceğim yorum, en başta söylersem şöyle söyleyeyim. Yani şu anda bu sabah daha kesinleşmemiş sonuçlara bakınca Avrupa içerisinde siyasetin konsolide olduğu ve hatta kutuplaşma yaşandığı görünüyor. Şu şekilde Avrupa Birliği'ni destekleyenler ve desteklemeyenler olarak halk yani böyle ikiye bölünmüş görünüyor. Yani ama şöyle bir durum var. Avrupa Birliği'ni destekleyenler geleneksel partileri, yani orta sağ ve orta sol muhafazakar partileri terk etmiş. Onun yerine liberal partilere yönelmiş görünüyor Avrupa Birliği'ni destekleyenler. Çünkü bu sabah sonuçlardan görüyoruz. Liberal partiler İngiltere olsun, İngiltere olsun, İtalya olsun, oralarda bile oylarını arttırdılar. Yani Avrupa Birliği'nde liberal grubun daha fazla vekili olacak. Öyle görünüyor bu yeni meclis kombinasyonunda. Bir de şöyle bir durum var ama buna deprem demek esasında uygun olur. Çünkü sebebi şu, Avrupa'nın en önemli ülkelerinde İngiltere'de, Fransa'da, İtalya'da Avrupa Birliği karşıtı partiler birinci durumda geldiler. Yani hatta şöyle söyleyebilirim, İtalya'da Matteo Salvini'nin Lega Partisi anketlerde %30 görünüyordu seçimlerden önce ama %34'e kadar çıkarmış görünüyor oyunu. Yani %11 puanlık ikinci partiye bir fark atmış görünüyor. Fransa'da Le Pen 2014 seçimlerine göre oyunu arttırmasa da yine de birinci çıktı. Yani esasında Macron'un en marche hareketi Fransa'da diğer küçük partileri, liberal partileri alarak bir koalisyon kurmuştu. Rönesans hatta ismini verdiği bir koalisyon kurdu. O koalisyonla bile Le Pen'in önüne geçemedi. Yani Le Pen oyununu arttıramasa bile Macron yine ikinci kaldı. İngiltere'de zaten Brexit Parti sadece Ocak ayında kurulmuş olmasına rağmen, ki bu Ocak ayında kurmasının sebebi esasında Nigel Farage'ın bu anlaşmanın detaylarının ortaya çıkmış olması. Zaten kurarken Nigel Farage açıklamıştı, Muhafazakar Parti Brexit'i gerçekleştiremeyecek. Ben bunu gerçekleştirmek için, İngiltere siyasetinin yeni bir soluk geçirmek için bu partiyi kuruyorum demişti ve kurduğu gibi sadece 5 ayda İngiltere'nin şu anda en fazla oy alan partisi oldu. Hatta o da onda da çok büyük bir fark attı. Şu anda %32 bir oy almış gibi görünüyor. İkinci parti liberaller oldu İngiltere'de de. O da şöyle, dediğim gibi Londra'da Avrupa Birliği'nde kalmak isteyen özellikle Londra'dan oylarını almış görünüyor. O partiler geleneksel partilerin yerine liberal partilere oy verdi. İngiltere'de de İşçi Partisi %14 oy almış gibi görünüyor ve İngiltere'de de Yeşiller oyunu arttırdı. %11'e çıkardı oyunu. Sözümün başında demiştim, bir kutuplaşma söz konusu. Fakat şöyle bir durum da var. Görünüşe göre Avrupa'daki genç seçmen, bu kutuplaşmadan rahatsız olan, yani bu gürültücü iki bir gruptan rahatsız olan genç seçmen Yeşillere oy vermiş gibi görünüyor. Yani bunun böyle bir getirisi oldu. Yani özet olarak söyleyebilirsem, Avrupa'da Avrupa Birliği karşıtları, onun karşısında liberaller ve Yeşiller yükselmiş görünüyor. Ama orta sağ ve orta sol partiler düşüş gösteriyor.
Onur, şimdi Almanya'da herhalde bir rota çiziyor. Hristiyan Demokratlar ve Sosyal Demokratlar, yani merkez geleneksel partiler artık çoğunluğu oluşturamıyorlar. Onlarla da birlikte toplarsak Avrupa Parlamentosu 79'dan bu yana ilk defa Avrupa Halk Partisi'nde toplananlar oluşturamıyorlar. Liberallere ihtiyaç duyuyorlar. Yeşiller bir yanda sivriliyor ama Avrupa kuşkucusu ve aşırı sağ yelpaze güçlenmiş gözüküyor. Bu istikrarlı bir biçimde Avrupa Birliği projesinde Avrupa kuşkucularının yükseldiği anlamına mı geliyor?
Tabii ki bu şekilde söyleyebiliriz. Şimdi şöyle söyleyeyim ben. Marine Le Pen ile Matteo Salvini'nin İtalyan, onların liderliğindeki grup, ENF isimli grubu Avrupa Parlamentosu'nda yaklaşık vekil sayısını ikiye katlamış görünüyor. Yani bir önceki 2014 yılındaki seçimde belirlenen parlamentodaki Avrupa kuşkucularının %10-11 gibi sayısı %20'lere kadar çıkmış görünüyor. Ama şöyle bir durum var, ayrıca söylediğiniz gibi 1979'daki ilk seçimden bu yana ilk defa Sosyal Demokrat grupla Hristiyan Demokratların oluşturduğu çoğunluk artık yok. Söylediğiniz gibi liberal partiye ihtiyaçları var artık Avrupa Birliği'nde parlamentoda çoğunluk sağlayabilmek için. Ama bir yandan da kuşkucuların sayısı da yani ikiye katlanmış görünüyor. Ama ikiye katlansalar bile hala yani çoğunluk tabii değiller. Sonuçta üçlü partiye ihtiyaç duyuyorlar. Karşı Avrupa Birliği taraftarları. Almanya'da şöyle bir durum, Almanya'dan bahsettiniz. Şöyle bir durum gerçekleşti. Merkel'in Hristiyan Demokratlar Partisi %28 kadar oy almış görünüyor ve Yeşillerin inanılmaz bir oy artışı var Almanya'da. %21'e kadar çıkarmışlar oylarını. Bunda Sosyal Demokratlardan daha çok almış gibi görünüyorlar. Alman AfD, yani Avrupa Kuşkucusu Partisi AfD ise %12 gibi alması bekleniyordu anketlerde. %11 almış gibi görünüyor.
Peki son olarak Avrupa projesi için nasıl bir şey öngörülebilir gelecekte, kısa vadede?
Şimdi ben ilk başta İngiltere için fikrimi söyleyeyim, Brexit için. Bence bu Ekim ayında eğer İngiltere'de erken seçim olmazsa benim tahminim anlaşma olmadan bir ayrılma gerçekleşecek gibi görünüyor. Onun da sebebi şu, bence Avrupa Birliği, yani bazı muhafazakar parti vekillerin ve işçi partisi siyasetçilerinin istediği gibi bir anlaşmayı, yani gümrük birliğini karar mekanizmasına sokmayı İngiltere hiçbir zaman kabul etmeyecektir. Bunun birinci sebebi az önce söylediğim gibi Türkiye'nin haklı olarak aynı şekilde bir anlaşma talep etmesi, ama ondan çok daha önemli bir sebep daha var. O sebepte İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden makul görülen, yani iyi, İngiltere için iyi bir şekilde anlaşma imzalamamış olması gerekiyor. Onun da sebebi şu, Avrupa Birliği için bunun diğer ülkelerdeki Avrupa kuşkucularına ellerine bir argüman vermemek için diye düşünüyorum. Yani İngiltere iyi bir şekilde anlaşırsa bu sefer diğer ülkelerdeki kuşkucular kendi seçmenlerine dönüp bu sefer işte bakın hiç de dedikleri gibi olmamış. İngiltere çok güzel bir anlaşmayla ayrıldı. Bunu demek ki olabiliyormuş şekilde bir argüman vermemek için. Ben hiçbir şekilde kabul edeceklerini zannetmiyorum Avrupa Birliği'nin. Bu sebeple yani eğer erken seçim olmazsa İngiltere'de Ekim ayında anlaşmasız ayrılacağını tahmin ediyorum.
Peki, çok çok teşekkür ediyoruz değerlendirmelerin için. Çok teşekkürler katkıların için, sağ olun.
Ben teşekkür ederim Ceyda Hanım. İyi yayınlar dilerim.
Sağ olun. Evet, hem Britanya'daki durumu konuştuk, Theresa May'in istifasına yol açan, hemen eş zamanlı olarak Avrupa Parlamentosu seçimleri düzenlendi ve orada da Brexitçiler, Brexit Partisi çıkış yanlıları kazançlı çıktı. Avrupa Parlamentosu'nda aynı şekilde çok değişik bir tablo oluştu. Bunları değerlendirmeye çalıştık Onur Özersin'le birlikte. Eksen'den bugünlük bu kadar diyelim size. Hoşçakalın.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz
var.
Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de. Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RSFM'de. RSFM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Beki ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.